Yani geçen hafta biraz üzücü bir temaya baktık. Bir imanlı nasıl Rab'den uzaklaşıyor ve en sonunda nasıl kaybolabilir? Bugün daha güzel bir temaya bakacağız. Allah'ın sevgisi nedir? Allah'ın sevgisi nasıldır? Ve insanın sevgisinin karşısında nasıl duruyor? Bu sıradan bir tema değil. Allah'ın sevgisi derken lazım her bir imanlının yüreği coşsun. Çünkü bizim imanımızın özü budur. Her bir broşürkede yazıyor Yuhanna 3:16 ve yok bir imanlı bunu bilmesin ama ne yazıyor orada? Allah dünyayı ne yaptı? O kadar sevdi. Biz harflerin üstüne geçiyoruz ve ne kadar derin bir anlam olduğunu bazen unutuyoruz. Allah'ın sevgisi, bunu çok iyi anlamak lazım. Bizim hayatımızın yani ortası, centeri o lazım olsun. Aşağı yukarı 30-35 sene önce Amerika'da bir adam çıktı. Moses David Burke adında. Ve etrafına imanlı topladı. Sözlü bir pastör idi böyle. Sonra kendini peygamber gibi bir şey yaptı. Daha fazla büyük bir grup, daha fazla büyük bir kilise diyelim yani topladı. Değişik kasabalar. Bütün dünya yayıldı onun öğretişi. Onun öğretişi nasılydı? O grubun adı Children of God. Yani Allah'ın evlatlarıydı. Çok güzel bir ad. Ama bakın ne yapardır. O nerede İncil'de sevgi sözü geçerse onun yerinde seks koydu. Onun yerinde yani yatırlık anlamına çevirdi her bir şey. Ve dedi ki bakın burada yazıyor birbirinizi sevin hadi buyurun şimdi. Öyle bir öğretiş sağladı ve bütün yeryüzüne bu yayıldı. Hatta Türkiye'de bile ne de o kadar az imanlı var idi. Ben yani o gruba katılan kişilerle konuştum ve onların hayatı mahvoldu. Bütün hayatı perişan oldu. Bir kadınla konuştum, 3 tane çocuğu var. Bunun babası kimse onu bilmiyorum diyor. Ve öyle bir iğrenç bir yani tat bıraktı. Ve birçok kişi İsa Mesih'ten düştüler buna bakarak. Demek çok önemlidir Allah'ın sevgisi nedir diye anlayalım. Sadece bukvaları okumak, harfleri okumak belki yanlış bir anlam taşıyabilir. Sen sevgi dediğin zaman ve ben sevgi dediğim zaman belki başka bir anlam çıkıyor. O yüzden bugün daha derin bakmak istiyoruz. Bu Allah'ın sevgisi nedir ve bu söz ne anlam taşıyor İncil'e göre, bir insana göre. Birçok imanlı da diyor ki Allah beni sevmiyor. Çünkü hastayım, çünkü işsizim, çünkü evde anlaşmak yok, çünkü benim evliliğim bozuldu. Allah beni sevmiyor. Birçok kişi sanıyor ki Allah'ın sevgisi berekettir. Allah sana böyle rahat bir yaşam verdi mi o vakit Allah'ın sevgisi sana geliyor diye düşünüyorlar. Acaba bu mu? Acaba İncil'de anlam bu mu? İncil'de en birinci bunu görmek istiyoruz. Değil mi? İncil biliyorsunuz yani Türkçe yazılmadı ve Bulgarca'da yazılmadı. İncil yazıldı Grekçe. Orijinal diline bir göz atmak lazım burada. Ve Grekçe dilinde 4 çeşit söz var, 4 çeşit sevgi var. Ayrı ayrı sözler kullanılıyor ve bu ayrı ayrı sözlerin ayrı ayrı anlamları var. Ve onlara biraz bir göz atmak lazım. Değil mi? Başka dillerde sık sık iki ya da daha fazla sözler kullanılıyor. Ne de bizim dilde sadece bir söz kullanılıyor. Öyle değil mi? Mesela Türkçe'de kiraz var, bir de vişne var. Değil mi? Her kız onu biliyor ki bu iki ayrı söz. Kiraz başka, vişne başka. Ama İngilizce'de, mesela Angliski'de bu iki söz için tek bir söz var. Cherry diyorlar. Yani cherry demek hem vişne hem kiraz. Hangisi şimdi? Yani vişne diyebilmek için lazım dersen sour cherry, yani ekşi kiraz. Öyle idare ediyorsun. Ve bu gösteriyor ki hani bazen olabilir bir dilde sadece bir söz olsun ama başka dilde bunun yerinde birkaç söz olsun. Aynı onun gibi bizde sadece sevgi sözü var. Sevgi. Öyle değil mi? Ama İncil'in ana dili Grekçe'de sevgi için bir söz yok. 3 tane söz geçiyor ve bir tane söz daha var. Grekçe'de 4.'sü o da yani sevgi demektir. 4 ayrı söz var. Sevgi sözcüğün karşılığı olarak ve bunlara şimdi tek tek bir göz bakmak istiyoruz. Birincisi bu söz ben orijinalini söylüyorum. Yani mecbur değiliz bunu öğrenmeye. Birincisi yazıyor filia. Filia. Mesela filozofya. Ne demek filozofya? Filia sözü içinde vardır. Filozofya demek hakikati, bilgiyi sevmek. Tamam mı? Filia. Filia demek bu bir beğenmek ve arkadaşlık sevgisi. Bir şey beğeniyorsun, bunu diyorsun seviyorum. Cappuccino'yu çok seviyorum. Nasıl bir sevgi bu? Bu aşk mıdır? Hayır, bir başka sevgi değil mi? Cappuccino'yu çok seviyorum dediğin zaman bir beğenmek sevgisi var. Yani sevilen bir şeyi görüyorsun, O da senin düşüncelerine yatkındır. Bu çeşit sevgi her zaman senin düşüncelerine yatkındır. Bu tür sevgi her zaman güzel, kuvvetli, zengin ve iyi olanı sever. Olamaz çirkin bir şeyi seversin, değil mi? Ve bu tür sevgi her zaman karşılıklı bir sevgidir. Yani sevdiğin zaman bir karşılık alıyorsun, hoş geliyor sana, hoş bir duygu alıyorsun. Bir arkadaşı da öyle seviyorsun, bir arkadaşı diyorsun yani o adamı çok seviyorum. Demek ki bu adamın hareketleri, bu adamın düşünceleri, lafları bana yakındır. Bana yani bana yakın oluyor, yatkındır ve onun için seviyorum diyorsun. Bu filia sözü demektir. İkinci söz eros. Bunu hepimiz biliyoruz. Erotik sözü oradan geliyor. Eros demek kadın erkek arasındaki sevgi. Bu da nereden geliyor? Dersen ben seni seviyorum. O zaman başka bir anlam taşıyor. Di cappuccino gibi. Bu başka bir anlam taşıyor. Bu sanki insanın bedeninin içinde programlaşmış bir hareket. Allah bizi öyle programladı ki öyle duyguları hissedelim. Ve bunlar iyidir. Ve Rab nasıl dedi en başta Adem'e? İnsanın yalnız kalması iyi değildir. Adem kendini tamamlayacak bir eşi ihtiyaç hissetti. Tamam mı? Eros sözü bu demektir. Seviyorum. Bu demektir. Ve bu sebep oluyor, bu duygu, bu tür sevgi sebep oluyor. Kadın erkek aşk olunca birbirlerinin sadece iyi taraflarını görsünler. Öyle değil mi? İki genç aşk oldukları zaman, seni seviyorum dedikleri zaman sadece karşıdaki iyi tarafını görüyor. Belki kötü tarafları vardır ama hissetmiyorlar, anlamıyor, kafalarına girmiyor. Sadece iyi, olumlu şeyleri görüyorlar. Bu ikinci çeşit sevgi budur, eros. Üçüncüsü bir söz var. Bu aslında kutsal kitapta geçmiyor ama Grekçe'de vardır. Bunun Grekçesi storge. Storge bambaşka bir şey. Bu demek bir refleks gibidir. Bir refleks. Bir insan bunu yapıyor, bir kişi bunu yapıyor. Bütün grubun faydalanması için iyilik yapıyor. Mesela bir ana bebeğini nasıl seviyor? Niçin seviyor bebeğini? Bu cappuccino gibi değil. Bu eros gibi değil. Nasıl bir sevgidir bu? Bir refleks gibi. Bir ananın yüreğinde var bu ve hiç düşünmeden bebek güldü mü? Refleks olarak sen de gülüyorsun. Hiç düşünmeden. Ve bu çeşit sevgi, o da bir sevgidir ama diyelim ki bu bir refleks gibidir. Yani kontrolünde değil, senin kontrolün altında değil. Mesela pelikan kuşları biliyorsunuz, pelikanlar bir yangın olunca anası yavrularını korumak için onları kanatları ile örtüyor ve lazımsa kendisi ölüyor. Kendisi yanıyor, diri diri yanıyor. Yeter ki bebekleri, yavruları ölmesin. Amaç nedir? Pelikan cinsi yok olmasın, değil mi? O da sanki programlanmış bir şey. Bu tür sevginin içinde düşünce yok. Hatta karar vermek yok. Otomatik oluyor. İnsan da ailesini ya da vatanını kurtarmak için ölmeye hazırdır. Mesela bir cins içinde bir dövüş olduğu zaman ne oluyor? Hiç kimse düşünmüyor, refleks gibi kapıyor baltayı ve o da atılıyor dövüşün içine. Neden? Seviyorum kardeşimi. Nasıl bir sevgi bu? Storge sevgisi. Mahallede sadece bu var. Mahallede sadece bu çeşit refleks sevgisi vardır. Karşılıklı. Öyle değil mi? Ben şimdi cinsimden olan bir kişiye iyilik yapıyorum. Çünkü yarın öbür gün bana da destek lazım. Şimdi ben ona şimdi borç vermezsem, yarın öbür gün benim başıma bela geldi mi, bir zor geldi mi, o da bana vermeyecek. Ben şimdi onun hasta ziyarete gitmesem o da beni dolaşmayacak ben hastalanınca. Görüyor musun? Her şey karşılıklı. O da bir çeşit sevgi ama karşılıklı bir şey. Evet. Bu tür sevgi, storge dediğimiz gibi mahallede bu var. Ve karı koca arasında, ana baba ve evlatların arasında bu var. Hesaplı ve diyelim refleks gibi bir sevgi ki bizim grubumuz, bizim cinsimiz, bizim mahallemiz kaybolmasın, dağılmasın. Bütün bunlara şimdi baktık. Filia, yani beğenmek, arkadaşlık, eros, işte aşk gibi bir şey. Storge, refleks sevgisi. Bunlar hepsi sevgidir. Ama hiçbiri İncil'de geçmiyor bu anlamda. İncil'deki Allah'ın sevgisi bu üçünün içinde dalmıyor. Hayır. İncil'de bir başka söz geçiyor. Ve onun dördüncü söz agape. Bugün yani Grekçe'de herkes sagapo diyor. Herkes biliyor şarkıcılardan bunu artık değil mi? Herkes öğrenmiş bu lafı. Ben seni seviyorum. Ama artık bugünkü anlam başka. İncil'in yazıldığı senelerde, birinci yüzyılda agape sözü çok seyrek kullanılıyordu. Öyle bir sevgi pek yani düşünülmezdi. Ama İncil sadece bu sözü kullanıyor. Agape sevgisi. O da nasıl? O da farklıdır. Değil öbür çeşitleri gibi. Ama karşılıksız bir sevgi. Karşılıksız. Seviyorsun ve karşılık almıyorsun. Değil şimdi vereyim da borç ondan sonra geri alayım. Korayım da o da beni korusun. Hayır. Yapıyorsun iyilik ve hiçbir karşılık görmeyecek. Öyle bir sevgi mümkün müdür? İnsanın içinde var mı öyle bir güç? Bu biçimde sevebilsin başkaları. İyilik yapıyorsun, iyilik yapıyorsun defalarca, senelerce ve karşılık görmeyeceksin. Sevgi gösteriyorsun ve o karşındaki kişi sana hiçbir iyilik yapmıyor. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi kutsal kitabı açtığımızda, İncil'i açtığımızda sadece bu çeşit sevgi konuşuyoruz. Ve bir imanlı bu çeşit sevgi lazım öğrensin. Karşılıksız bir sevgi ve en önemlisi bu bir karar veren sevgi. Sen otomatik bir refleks gibi yapmıyorsun bunu. Hayır, sen karar veriyorsun seveceğim diye. Karar veriyorsun bundan sonra bu kişiye iyilik yapacağım diye. Başkasının ihtiyacını görüyorsun ve bu ihtiyacı karşılamaya karar veriyorsun. Bu kendini feda eden bir sevgidir. İncil'de bu var. Sende de var mı bu? Allah bizi nasıl sevdi acaba? Allah'ın sevgisi nasıl da biz de aynı sevgiyle onu ve birbirimizi sevelim. Bu çeşit sevgi, bu agape sevgisi senin duygularına bağlı değil. Senin duygularına bağlı değil. Ve birçok imanlı bunu da bugüne kadar anlamamıştır. Ama onu bir türlü sevemiyorum bu herif. E tamam, sevemiyorsun. Çünkü bekliyorsun duygu olsun sende. Bekliyorsun senin yüreğinde bir hangi bir, ay hoş bir duygu gelsin da sevesin. Sen sevginin ne demek olduğunu daha anlamadın. Hayır. Agape sevgisi durup dururken karar veriyor. Yürekte bir şey yok. Sevmiyorum. Azlaşmıyorum onda. Adam beni sinir yapıyor. Ama gene de ona iyilik yapacağım. Öyle bir sevgi var mı sende? Bu yoksa deme seviyorum. İncil'e göre sevgi yok. Bu senin duygularına bağlı değil. Prosto karar veriyorsun. Biz buna alışık değiliz. Sanki önce bir şey hissetmek lazım, sonra seveceğiz. Ve bu tür sevgi asıl karşılıksız bir sevgidir. Karşılıksız bir sevgidir. Bunu lazım kapalım, bunu lazım anlayalım. Biliyorsunuz büyük bir Allah adamı Martin Luther, onun çok güzel bir kitabında bunu anlatmıştır. Bu fark nasıl? Yani insanın sevgisi ve Allah'ın sevgisi. İnsanın sevgisi diyor, insanın sevgisinin ateşi sevilen şey tarafından yakılıyor. Bir daha söylüyorum. İnsan sevgisinin ateşi sevilen şeyin tarafından yakılıyor. Yani çekici, sevilmeye değer bir şey görüyorsun, o zaman seviyorsun. Değil mi? Mesela bir çiçek görüyorsun. Çiçekte hoş bir koku var, güzel renk var, bir biçim var. Önce bu var, ondan sonra sende bir sevgi uyanıyor. Değil mi? Allah'ın sevgisi başka diyor. Allah'ın sevgisi öyle değil. Allah'ın sevgisi bir hangi bir şeyden başlamıyor, o kendi tabiatın içinden akıyor. Allah'ın yani sevgisi göstermesi için bir şey lazım değil. O kendisi sevgidir. 1. Yohana mektubunda açık açık yazıyor ki, Allah sevgidir. Düşün bunu. Allah yani bir şeyi sevebilmesi için, bir kişiyi sevebilmesi için bu kişiden hiçbir şey lazım değil. Çünkü Allah'ın içinden akıyor bu sevgi. Evet, o kendi tabiatından akıyor. Ve sevimli olmayan, sevilmeye değmeyen bir şeyi görüyor, onu sevmeye karar veriyor ve en sonunda bu sevilen şey, bu ya da sevilen kişi sonra, sevildikten sonra sevilecek bir duruma geliyor. Görüyorsun yaramaz bir şey, görüyorsun iğrenç bir şey, görüyorsun yani sevilmeye değmez bir şey ama agape sevgisiyle karar veriyorsun, ben seveceğim onu ve yavaş yavaş bu şey ya da bu kişi sevilmeye değer bir duruma gelecek. Evet, Allah'ın sevgisi çok farklı. Birisi karşılıklı, birisi karşılıksız. Birisi iyiliğe, yani hoş bir şeye karşıdır. Allah'ın sevgisi gene hoş olmayan, sevilmeye layık olmayan şeyleri bile ve insanlara karşıdır. Seni seviyorum derken aslında neyi kastediyorsun? Ya birinci anlamda seni beğeniyorum, hoşuma gidiyorsun, öyle mi? Ya da diyorsun içinde bir güç var, yani beni sana doğru çekiyor. Bu anlam mı var? İkinci anlam mı? Yoksa seni sevmeye mecburum, refleks gibi. Böyle mi? Yoksa senin ihtiyacın var, ben de ne lazımsa yapacağım. Bu mu? Ancak dördüncü sevgi Allah'ın sevgisidir. Ancak dördüncü agape sevgisi onu İncil'de görüyoruz. Şimdi İstiyorum Davud'un hayatından bazı örneklere bakalım. Biliyorsunuz Davud çok action, yani çok hareket dolu bir yaşam yaşadı. Ve hayat boyunca çok fazla insanlarla karşılaştı. Ve birçoklarıyla diyor ki onları sevdi ya da onlar onu sevdiler. Ve bu dört çeşit sevgiyi şimdi onun hayatında şimdi bir göz atalım. Birincisi, 1. Samuel 20. bölümde ayet 17'de bu da mesele oluyor Yonatan için. Yonatan Kral Saul'un oğluydu, hatırlıyorsunuz. Kral Saul yani Davud'u sevmezdi ama onun oğlu Yonatan çok sıkı arkadaşıydı. Hatta bu da diyor ki Yonatan Davud'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Açık açık görüyoruz Yonatan Davud'u sevdi. Bu nasıl? Bu bir arkadaşlık sevgisi. Çünkü o Saul'un oğluydu, Davud'dan akranıydı. Aynı yaştaydılar. İkisi savaşçıydılar. Yani fikirleri, hareketleri, lafları uyardılar birbirlerine. Bu bir arkadaşlık sevgisi. Hatta bu kutsal kitapta en büyük arkadaşlık örneği fileo sevgisi olarak gösteriyor. Sonra 18. bölümde ayet 20. Burada bir başka kişi var. O da Saul'un bu sefer kızı. Saul'un kızı Mihal adında. Mihal İbranice bir kız adıdır. Ve şöyle diyor. Bu arada Saul'un öbür kızı Mihal Davud'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. Yani bu Mihal da Davud'u sevdi. Ama nasıl bir sevgi? Değil agası gibi. Başka bir kadın gibi. Değil mi? Yani bir kadın erkek arasındaki sevgi. Bir aşk gibiydi. Ve bu Saul'un kızı Mihal Davud'a aşk olduğu için sonra onun hayatını kurtardı. Onu görüyoruz. Demek ikinci kişi Eros sevgisiyle Davud'u sevdi. Evet, atlattırıyoruz 2. Samuel kitabını, 18. bölümüne. Orada görüyoruz, Davud artık kral oldu, Saul öldü, Davud kral oldu, bunca sene geçti. Ve onun oğlu var, Avşalom. Davud'un oğlu Avşalom. Ondan sonra o ölünce ne oluyor? Onun çocuğu genç yaşta öldü. Ve nasıl oldu sonra anlatacağım. Ve şöyle diyor, kral sarsıldı, Davud sarsıldı diyor. Giriş kapısının üstündeki odaya çıkıp ağladı. Giderken ah oğlum Avşalom, ah oğlum oğlum Avşalom diye inliyordu. Keşke senin yerine ben ölseydim oğlum, ah oğlum Avşalom. Tabii bir baba lazım değil kendi oğlunu gömsün. Ters değil mi? Oğullar babalarını gömüyor. Evet, bu sevgi nasıl bir şeydi? Bu storge bir refleks sevgisiydi onda. Çünkü bu Avşalom nasıl bir kişiydi? Yaramaz bir kişi. Kendini beğenen, çok gururlu. Ve en sonunda babasına karşı kafa kaldıran bir adam idi. Babası kral iken bu Avşalom istedi onu krallıktan indirsin, kendini kral yapsın ve lazımsa babasını öldürsün. Öyle bir kişiydi. Babasına karşı bir ordu topluyor, Davud'u saraydan kovuyor ve değil sadece babasına karşı bütün devlet ikiye bölünüyor. Bir iç savaş, Vitraşnavoyna başlıyor. On binlerce kişi öldü bu Avşalom'un yaptıklarından. En sonunda Davud yavaş yavaş gene güçleniyor, gene bir ordu topluyor kendini. Avşalom ordusunu yeniyor, binlerce kişi ölüyor, büyük bir tragedya. Ve hepsi yani Davud için savaştılar. Ve en sonunda Davud'un askerleri, generalleri duyuyor nasıl Avşalom için böyle ağlıyor. Hepsi kızıyorlar. Biz kendi hayatımızı hiçe saydık, tehlikeye attık kendimizi ve sen sadece oğlunu düşünüyorsun. Binlerce kişi öldü, bunları saymıyorsun. Kendi oğlun, yaramaz oğlun bütün problemi başlatan oydu ve sen onu seviyorsun. Görüyorsunuz mu? Orijinal mahalle. Orijinal mahalle değil mi? Benim çocuğum ne yaparsa yapsın benim çocuğumdur. Ana yüreği, baba yüreği. Bu sevgi doğru mu? Ve Davut en sonunda tövbe etti. Hayır ben iyi yapmadım. Ben lazımdı bu çocuğumu bu biçimde sevmeyeyim. Görüyorsunuz mu? Bu da sevgi ama nasıl? Zaten bu söz yeni ayette İncil'de hiç geçmiyor bile. İstiyorum mahallede bu iyice anlaşılsın. Biz kendi evlatlarımızı, bıçetlerimizi, baldızkalarımızı bilmem ne seviyoruz sözde. Ama bu söz İncil'de geçmiyor ve bu tür sevgi İncil'de yok. Ve biz beklerseniz bu çeşit sevgi olsun aramızda, bekle, olmayacak. Çünkü biz sevgiyi anlamadık. Ama Davud da bu sefer iyi bir çeşit sevgi var idi. Biz bunu okuyoruz 1. Samuel 24. bölümde. Sağ da karşılıksız bir sevgi ile sevdi. 24. bölümde o geri gidiyoruz zamanca. O da Davud daha kral Saul'dan kaçardı. Biliyorsunuz onun hayatı hep korkunçluktaydı, hep kaçmakta geçerdi. Az kalsın Saul Davud'u kaç defa öldürecekti. Kıl payıyla kurtuldu. Ve gene böyle bir duruma geliyor. Saul'un askerleri, Saul'un ordusu Davud'u yakalamak için bir yere gidiyorlar ve bir gece orada konaklıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Bu da anlatılıyor. Kral Saul o vakit bir mağaranın içine gidiyor. Tuvaletini yapmak için. Giriyor bir mağaranın içine yapayalnız. Kimse yok. Davud bunu fırsat biliyor. Artık fırsat var. Rab düşmanını onun eline verdi. Ve ne yapıyor? Gidiyor onun peşine. Mağaranın içine gidiyor. Geceleyin kapkaranlıkta. Kimse yani fark etmiyor. Kral Saul da fark etmiyor. Açan Davud onun arkasında. Değil mi? O pahalı cübbesini çıkarmış, asmış bir yere. Davud da tam çıkarıyor bıçağını ve ne yapacak? Düşmanını öldürecek mi? Hayır. Ne yapıyor? Gidiyor onun eteğinden bir parça kumaş kesiyor. Tamam, bir usulcası gene mağaranın dışına çıkıyor. Ve Saul da çıkınca böyle uzaktan bir tepeden bağırıyor ona. Ey görüyor musun? Ben ne yaptım? Benim fırsatım vardı seni öldüreyim. Ama yapmadım. Çünkü sen Rabbin Mesih'isin. Sen Rabbin seçtiği bir öndersin. Onun için bunu yapmadım. Davud her şeye rağmen Saul'u sevdi. Nasıl bir sevgi bu? Saul onun yani istedi onu öldürsün. Saul yani nefret doluydu. Hatta yazıyor ki cinler doluydu. O kadar aşırı git. Kötü ruh doluydu. Ve Davud gene onu seviyor. Mümkün müdür böyle bir şey? Nasıl yapabiliyor bunu? De işte bizim konuştuğumuz şey budur. Ne zaman dersek Allah seviyor, bu çeşit, bu tür bir sevgidir. Ve tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Çok güzel bir örnek. Saul yaramaz bir kişiydi. Saul Allah'tan uzak bir kişiydi. Yüreğini sertleştirmiş bir kişiydi. Onda sevilecek bir tarafı yoktu. Ne onun sesi, ne onun saçları, ne onun hareketleri, hiçbir şey. Yani normal olarak Davud lazımdı Saul'u sevmesin hiç. Nasıl sevebildi onu? Çünkü karar verdi. Karar verdi. Dedi ki her şeye rağmen ben seni seviyorum. Çok güzel bir örnek. Allah da aynısını yapıyor. Allah'ın sevgisi böyledir. Allah'ın sevgisi değil öyle yani diyelim bakıyor bütün insancıklara. Aa bu adam çok güzel, çok namuslu, çok dürüst, çok akıllı. Onu seveceğim. Hayır. Allah'ın sevgisi öyle değil. Okuyorum Yasa'nın tekrarı kitabından bölüm 7, 6 ve 8. Bakın daha en başta Musa'nın zamanında Rab bu tür sevgiyi anlattırıyor. Diyor ki siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. Rabbin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan az idiniz. Rab sizi sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Köle olduğunuz ülkeden Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı. Bir lafça ne diyor burada? Sanmayın ki sizi sevdim açan çok büyük bir halksınız. Çok güçlü bir halksınız. Ya da sanmayın ki ben sizi sevdim çok akıllı bir halksınız. Egiptliler 100 kat daha akıllıydı. Daha büyük profesörler vardı. Ve sanmayın ki sizi sevdim çok namuslu bir halksınız. Çok yani moral nobil, ahlaki bir halksınız. Hayır. Bunlar hepsi yanlış. Ben önceden İbrahim'e söz verdim ve sözümü duracağım. Karar verdim. Allah'ın sevgisi böyle. Ben karar verdim. Onun için ben sizi seveceğim. Evet, biz de aynı durumdaydık. Sanmayın ki Allah seni sevdi. Yuhanna 3.16 yazılmadı. Açan çok güzel idin sen. Sanma ki sen çok dürüst idin ya da daha akıllıydın da seni o yüzden sevdi. Tam tersi. Allah karar verdi. En yaramaz, en zayıf, en olmayacak kişileri seveceğim ve böylelikle benim sevgim onları değiştirecek. Şimdi başka ikinci bir temaya geçiyoruz. Şimdi az bu çok anladık Allah'ın sevgisi nasıldır, nedir? Şimdi ikinci bir şeyi sana soracağım. Peki madem öyle, tabii ki top orada kalmıyor. Allah sevgidir, demek ki sen de seveceksin. Top bizde artık. Ama kimi? Kimi sevmek lazım? İkinci soru bu. Evet, kimi sevmek lazım? En birinci, Rab diyor ki Allah'ı seveceksin. Hepimizin bildiğimiz yani bir ayet, Mata 22, ayet 34'ten 39'a kadar şöyle diyor. Muallim, Musa'nın kanununda en büyük buyruk hangisidir? Hepimiz cevabı biliyoruz. Ve İsa ona şöyle konuştu. Allah'ın olan Rab'bi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla. En büyük ve en birinci buyruk budur. Allah sevgidir ve onun için insanlardan da sevgi arıyor. Onun benzerinde yaratıldık ve madem öyle, o sevgi olduğu için biz de benzer olarak sevmeye mecburuz. Allah insanı ne için yarattı? Sevgi için. Bunu iyice düşünelim bir kere. Allah en başta ne için insanı yarattı? Melekler var idi. Ne lazımdı insana? Meleklerde sevgi olayı yok. Meleklerde serbestlik yok. Allah sevgisini göstermek için insanları yarattı. Evet, nasıl okuduk? Allah'ın olan Rabbi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla. Herkes bu ayeti biliyor. Ama sanıyorum çok az kişi bunun üzerine biraz düşünüyorlar. Ne demek bu? Niçin üç şey diyor? Niçin demiyor Allah'ını çok seveceksin? Hayır, niçin üç ayrı tarafını gösteriyor? Birincisi, Allah'ı bütün yürekten sevmek. Sen Allah'ı bütün yürekten seviyor musun? Ne demek bir kişiyi yürekten seviyorsun? Bir insanı var mı sevdiğin yürekten? Bilmiyorum. Belki kaç sene oldu artık. Ama var mıydı böyle bir durum senin hayatında? Yürekten bir insanı seviyorsun. O zaman ne oluyor? Bir insanı yürekten sevdin mi? Heyecan var. Onu düşünerken heyecanlanıyorsun. Duygularımızda en büyük bir yer alıyor. Ay ne düşündü? Ne yapacak? Gençler 2 saat, 3 saat, 4 saat telefon açıyorlar birbirlerine. Seviyorlar birbirlerini. Aklı, fikri orada. Ay bütün yürekten. Yürek insanın sentridir. İnsanın en sentral organıdır. Ve ben dersem Allah'ı bütün yürekle seviyorum. Bu demek ki Allah benim için bir hobi değildir. Bir hobi değildir. Hayatımızın kendisidir. Sen Allah'ı seviyor musun? Nasıl? Bir hobi gibi mi? Yoksa yürekten mi? Düşün bu. Bir hobi gibi mi? Yoksa yürekten mi? Ne zaman senin yüreğin atıyor? Yeni yeni bir mal gördüğün zaman, altınları gördüğün zaman, biliyorsunuz herkesin bir hobisi var, herkesin bir uğraşısı var. Ve bununla oynarken, bununla uğraşırken insan yüreği atıyor. Allah senin yüreğindeki center midir? Bütün yürekten onu seviyor musun? İkincisi diyor ki Allah'ı bütün canla sevmek. Bütün canla sevmek. Can güç demektir, kuvvet demektir. Can dediğin zaman demek onun için uğraşıyoruz, onun için çalışıyoruz. Canla başlan değil mi? Bu söz var. Demek ki sen güç harcıyorsun. Yani enerji, uykusuzluk, para, bütün bunlar can demektir. Onun şahitliği için hayatımızı vermektir. Neyimiz varsa onundur. Her şeye hazır olmak lazım. Sen Allah'ı bütün canınla seviyor musun? Saatlerin, zamanların nereye gidiyor? Paraların nereye gidiyor? Gücün nereye gidiyor? Güçle Allah'ı seviyor musun? Niye sadece yürekle ama güçle? Yani hareketlerle, action var mı? Yoksa sadece duygulanıyor musun? Bazı insanlar bütün hafta, aylarca toplantıya gelmeyenler böyle sanki Allahsız yaşıyor. İmanlı ama Allahsız yaşıyorlar. Toplantıya geldiği zaman azıcık böyle duygulanıyorlar. Kimileri ağlıyorlar bile. Ay bütün yüreğimle Allah'ı seviyorum. Sonra yürek tamam ama canla seviyor musun Allah? Senin vaktin, senin paran onun mudur? Ve üçüncüsü Allah'ı bütün akılla sevmek. Bunu artık hepten anlamıyoruz. Değil mi? Akılla Allah'ı sevmek ne demektir? Bunu sor kendine. Sen Allah'ı akılla seviyor musun? Bu demek onu anlamaya çalışıyorum. Ne kadar vaktini harcıyorsun? Mesela bir motoru yaparken ya da hangi maşine bozulmuş. Aklını o kadar çalıştırıyorsun. Ay nasıl yapayım bunu, nasıl yapayım bunu? O zaman aklını çalıştırıyorsun. Uğraşıyorsun bunu anlamak için. Ama Allah'ı bütün akılla seviyor musun? Tabii ki bu en fazla konuşuyor. Kutsal kitap için orada cevap buluyoruz. Bizim kafamız orada değilken uğraşmadıkça nasıl diyeceğim? Ben Allah'ı bütün aklımla seviyorum. Evet, birincisi bu. Allah'ı sevmek. Sonra ikincisi komşumuzu sevmek. Matta 22:39. Ve hemen devam ediyor. İsa'ya soran kişiye cevap veriyor. Ama ona benzeyen ikinci bir tane daha var. Komşunu kendin gibi seveceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Nasıl sevmeliyiz? Kendimizi sevdiğimiz kadar. Bu demek iyi davranmak, yardım etmek, onu düşünmek, onun ihtiyaçlarını karşılamak. Komşunu seveceksin. Agape sevgisiyle. Komşuna iyilik yapacaksın, o sana iyilik yapmayacak. Var mısın? Daha öteye gidiyoruz. İsa bununla kalmıyor. Üçüncüsü diyor ki kimi seveceksin? Düşmanını. Luka 6:27. Ama ey siz beni sesleyenler, ben sizi diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Sizden kim azetmezse onlara iyilik yapın. İsa'nın dediği gibi sadece sizi sevenleri severseniz fazladan ne yapmış oluyorsunuz? Asıl sevgi sevilenmeyen kişilere sevmekle belli oluyor. Öyle değil mi? Ve şeytan burada kuduruyor. Şeytan kuduruyor bu temada. Kaç tane hocayla konuştum, direkt üstümü vardılar. Yumruk yaptılar, beni dövmeye kalktılar bu temada. Sanki kötü bir şey mi konuştum, İslamiyet'e bir şey mi konuştum? Hayır. Diyor ki, düşmanını sev. Şeytan buna dayanamıyor. Demek ki Allah'ı sev, komşunu sev, düşmanlarını sev ve şimdi en zor bir temaya geliyoruz. 1. Petrus 3:8. Son olarak hepiniz bir fikirde olun, duygularınızı birbirinizle paylaşın, kardeşleri sevin. Al bakalım. 4. sevgi, kardeş sevgisidir. Tabii ki düşmanı sevmek daha zordur ama kardeşlerimizi sevmek daha çabuk unutuluyor. Çünkü sanki bunu normal sayıyoruz, değil mi? Kardeşiz. Ama cins değiliz. Sen lazım karar veresin. Toplantıdaki kardeşlerimizi karşı daha da derin bir sevgi hissetmeliyiz. Ve bu temada hani hiç bıkmayacağım konuşmak için. Belki bıktınız siz, çok defa konuştuğum var ama bu tema gerçekten büyüktür. Çünkü niçin bu daha büyük bir tema? Bu kadar para harcıyorsun bir çetkan için. Bu kadar zahmet yapıyorsun senin baldızkan için bilmem ne. Yani onu kırmamak için kendini bozuyorsun, ay kırılmasın. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sonsuzluğunu onunla geçirmeyeceksin. Sonsuzluğunu bak sağına sonra. O kişilerle geçireceğin sonsuzluğunu. Ve o yüzden başlayalım bunu biraz praktika yapmaya. Onun için başlayalım bunu daha yeryüzünde bunu öğrenmeye. Toplantıdaki kardeşlerimize karşı daha da derin bir sevgi hissetmeliyiz. Evet, 3. bir tema. Allah'ın sevgisini nerede görüyoruz? Tamam, Allah sevgidir, Allah bizi sevdi ama nerede? Nasıl anlayacağız onu? En birincisi, Allah'ın sevgisini görüyoruz çünkü O bizi yarattı ve bizi ayakta tutuyor. Değil mi? Biz hiç düşünmüyoruz ki Allah bizi bu yeryüzüne yolladı. Sanki isteksiz yaşıyoruz. Ve var imanlılarla bile konuştum ki keşke hiç doğmaydım. Ne anlayayım bu dünyadan? Ne anladım bu dünyadan? Öyle bir depresyona, böyle bir sıkıntıya düşüyorlar. Hiçbir şey anlamayacaktım. Hayır, Allah seni yarattı, ayakta tutuyor bugüne kadar bir amaçla, bir amaç için. Allah sana bu hayatı verdi, çok büyük bir bahşiş gibi, çok büyük bir fırsattır ve kişiler lazım bunu anlasın. Bu hayat bir bahşiştir, bir fırsattır, onu kullan. India'da inanıyorlar ki herkes binlerce defa doğup ölüyor. Başka başka hallerde yeryüzüne dönüyor, başka bedenlere giriyor. Sanki hayat bir bela, hayat bir ceza gibi görüyorlar. Ve bu dönüş tekerleğinden ancak kurtuluyorsun ne vakit artık bir daha doğmuyorsun. O vakit diyor kurtuldum. Sanki bu hayat bir bela gibi görüyorlar. Hayır. Allah'ın sevgisini orada görüyoruz çünkü O bizi yarattı. Sevgi olduğu için. Bizi sevgi yani göstermek için. Mezmur 95 ayet 6-7. Gelin eğilelim tapalım. Bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim. Çünkü O bizim Allah'ımızdır. Onun otlattırdığı halkı biziz. Onun koruduğu sürüsü biziz. Ne kadar güzel bir yakınlık hissediyor bir çoban ve sürü. Çoban ve koyun. Her bir koyunuyla tek tek ilgileniyor. İstemiyor kaybolsun demiyor. 100 tane var 99 fark etmez. Hayır. Rab sana hayat verdi. Sen onu güzel kullan. Ama tabii ki biz imanlılar bununla kalmıyoruz. İmansızlar da bunu anlayabilir. Açan Allah bize hayat verdi. Ama biz bir adım davete gidiyoruz. Allah'ın en büyük sevgisini görüyoruz. Çünkü O bizi kurtardı. Kurtardı. Romalılar 5:6'dan 10'a kadar okuyorum. Ve bu şimdi yeni ayetin yani en sentral bir temasıdır. Çünkü biz ne vakit henüz zayıf idik, Mesih tam vakitle Allahsız kişiler için öldü. Doğru bir kişi için olsun bile başka biri için ölen adam çok zor bulunuyor. Belki doğru bir kişi için gene de birisi bulunabilir ölmeye göze alsın. Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle gösteriyor. Biz ne vakit henüz günahkar idik, Mesih bizim için öldü. Ve O bizi Allah'ın öfkesinden de kurtaracak. Bu artık çok daha kesindir. Madem O'nun kanı sayesinde suçsuz sayıldık. Çünkü neden? Biz ne vakit henüz Allah'a düşman idik, O'nun oğlunun ölmesiyle onunla barıştık. Evet arkadaş, anladın mı? Allah beklemedi sen birinci adımı atasın. Allah beklemedi hani sen dürüstlesin. Bir arkadaşım vardı temizlikçi karı çağırdı, büyük evi vardı. Dedi ki, o gelmeden önce azıcık ben toplayayım. Ne akılsızlık değil mi? Onun için geliyor. Ve birçok kişi böyle düşünüyorlar. Allah'a yaklaşmak için lazım önce ben kendimi toparlayayım. Olamaz. Allah birinci adımı attı. O sevgi gösterdi ki sen daha diyor yaramaz iken. Sen daha berbat iken. Sen daha Allahsız iken. Ve bir sebep daha var. Nasıl anlayacağız Allah bizi seviyor? Ve bu hepten daha büyük bir şey. Üçüncü sebep. Çünkü o sonsuzca bizimle birlikte olmak istiyor. Orada anlıyoruz Allah'ın sevgisini. Herkes biliyor, siz komşularla konuşurken biliyorsunuz Müslümanlar cenneti nasıl anlattırıyor. Eğlenceler var, yemekler, yastıklar, bilmem ne, meyveler, sular, huriler, bilmem ne, bütün bunları biliyoruz. Ama Allah yok. Allah yok. Ve bazı hadis kitaplarında yazıyor ki, yok efendim Allah ara sıra işte kaç bin senede bir böyle perdesini bir parmaktan açacak da onun arkasından gözükecek. İncil'de böyle bir şey anlatılmıyor. Açıklama 21. bölümü okuyoruz. Ayet 3 ve 4 şöyle diyor. Bakın Allah'ın evi insanların ortasındadır. Düşün. Ortasında. Her zaman. Ve onun evi her zaman insanların ortasındadır. O onlarla birlikte oturacak. Her zaman. Onlar onun halkı olacaklar ve Allah kendisi onların arasında olacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Bir ana nasıl silerse değil mi bir evladının gözyaşlarını Allah kendi insanlarına böyle yapacak. Ölüm de artık olmayacak. Ve artık ne yas tutmak, ne ağlamak, ne de acılar olmayacak. Çünkü evvelki şeyler yok oldu. Allah'ın sevgisini bundan anlıyoruz. O seni o kadar seviyor ki, yani ben de bazen bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben bile yani bunca seni imanlıyım, daha da kafama girmedi ki Allah beni seviyor. O seni o kadar seviyor ki değil sadece, hani seni kurtardı, hadi iyisin gel, hadi git git demedi. Hayır, o kadar fazla seviyor seni, bütün sonsuzluğunu istiyor seninle birlikte geçirsin. Düşün bunu bir kere. Düşün bunu bir kere. Bunu iyice anla, ondan sonra hayatın değişecek. Son olarak sizi sormak istiyorum. Peki böyle bir sevgi, böyle bir agape sevgisi, böyle karşılıksız bir sevgi nasıl öğreneceğiz? Çünkü otomatik gelmiyor değil mi? Eminim hiç kimse diyemez, aa ben hep öyle yaşardım. Hayır, hayır. Öyle bir sevgi insanın içinden gelmiyor. Bunu lazım öğrenelim. Allah fırsat veriyor. Romalılar 5'te yazıyor ki Allah'ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Eğer gerçekten imanlıysan bunu anladın. Ama nasıl öğreneceğiz? En birincisi, nasıl öğreneceğiz? Bunu demek istiyorum sana. Allah'ın sevgisini anla. Allah'ın sevgisini ne kadar olduğunu anla. Sana ne kadar büyük bir borç sildiğini anla. Onun merhametini iyice anla. İsa dedi ki kime çok affedildiyse o çok sevgi gösterecek. Ama kime az affedildiyse o az sevgi gösterecek. İmanlının sevememesi buradan geliyor. Çünkü anlamıyor ki Allah bana ne kadar büyük bir sevgi gösterdi. Kendini tamam suçlu hissediyorum ama bu kadar. İsa bir örnek verdi. Bir adamın iki borçlusu varmış. Birisinin 50 dinar, birisinin 500 dinar. İkisinin borcunu silmiş. Acaba kim onu daha çok sever? Kim daha çok sevecek? Kimin borcu daha büyük ise? Peki sen kendi borcunu nasıl görüyorsun Allah'a karşı? Ancak bu kadar sevebilirsin ne kadar sen kendini günahkar hissedersin. Ancak ne kadar kendini eksik hissediyorsun, ancak bu kadar fazla sevgi nedir öğreneceksin. Ve o yüzden bizim aramızda bazen bu sevgi bu kadar eksiktir. Çünkü neden? Biz kendimizi o kadar suçlu saymıyoruz. Başka bir örnekte, bir benzetmede. Bir adamın kocaman bir borcu varmış. Bir krala. 34 ton altın gibi. 34 ton altın. Böyle bir borç üstünde biliyor musun? Altının fiyatını bilmiyorum ama yüzlerce milyon lira. Bir devlet borcu gibi. Allah bu kral gibi bize o kadar büyük bir borç siliyor. Affediyor. Ondan sonra bu aynı herif gidiyor, tutuyor bir kişi 200 lira borcu varmış ona. Onu tutuyor yakasından, ver öde, yoksa mahpusa attıracağım. Ve öyle de yapıyor. Biz böyleyiz değil mi? Kendi borcumuzun ne kadar büyük olduğunu anlamıyoruz. Onun için sevgi yok hayatımızda. Birincisi bunu hani akıl vermek istiyorum sana. Senin borcun ne kadar büyük olduğunu anla. Allah seni ne kadar affettiğini anla. İkinci bir fikir, nasıl sevgi öğreneceğiz? İstiyor musun sevgi öğrenesin? Gerçekten istiyor musun sevgi öğrenesin? O zaman ikinci bir akıl vereyim sana. Cinsini genişlettir azıcık. Cinsini genişlettir. Daha önce konuştuğumuz gibi cins için akan sular duruyor. Cins için her şey yapıyoruz. Artık de şimdi çıkarken kardeş, kız kardeş nasılsın dediğin zaman yani bunu da senin cinsin içine koy. Ekle onu. Yani ne kadar hazırsın kendi öz beden kardeşlerin için yapmaya, şimdi de ruhsal kardeşlerini oraya koy. Evet. Galatalılar 6 ayet 10 şöyle diyor. Evet, böylelikle fırsatımız varken her insana iyilik yapalım. Ama en birinci imanlılar hanesinden olanlara. Kaç kişi görüyorum sokakta böyle dilenciye para vermek, değil mi? Bu iyi geliyor insana, değil mi? İyilik yaptım. Kardeşe verdin mi? İşte en birinci yardım edeceğin varsa, yapan bunu el aleme, yapan bunu cinse. Yardım edeceğin varsa, İncil açık konuşuyor. Galatya 6 ayet 10. En birinci iman hanesinden olanlara. Hane, anladın mı? Cins. Biz bir cinsiz. Düşünün, biz bir cinsiz. Tamam mı? İkinci aklım bu. Üçüncü bir akıl vermek istiyorum sana, nasıl sevgi öğreneceğiz? Sevgi bir risk, risktir, bir kumardır. Ama kazancı çok büyük. Ben hayatta böyle bir zayıflığım olmadı, kumara dalayım ama bazı kardeşler kumarcıdır. Yani kumarcı idi bir vakit. Risk ne demek olduğunu anlıyorlar. Büyük riske giriyorsun ama eğer kazanırsan, bir tutarsa ne oluyor? Bir daha işlemeyeceksin. Şimdi bir kişiyi sevmek, o da aynı bunun gibi bir risktir. Bunu anladın mı? Nerede bu risk? Çünkü sen açıyorsun yüreğini, agape sevgisini gösteriyorsun ona, belki kendini zorluyorsun bile ve sonra o seni reddedebilir. O da çok acı bir şey. Ve eminim bir toplantıda kardeşler uzun sene beraber yaşadıkça bizim gibi, bu çok büyük bir tema. Çünkü seneler birikiyor, birikiyor, birikiyor. O yaptı, bu yaptı, o yaptı, bu yaptı. Baktığın zaman herkese, herkesin yani bir dosyası var senin kafanda. Öyle değil mi? Sevgi bir risktir. Sevmek bir risktir. Var insan bu acıyı tatmamak için, hani insanlar beni reddetmesinler, kendini bütün kapatıyor. Hiç açmıyor yüreğini. Ya öyle bir kişi imanlı olarak nasıl diyebilir ki ben seviyorum? Biz imanlı kardeşler için bu riske lazım girelim. Sevginin tersi nedir? Sevmenin tersi nedir? Ve birçok kişi diyor ki nefret. Ama bu doğru değil. Çünkü sevgi ve nefret sanki kardeştir. Sanki ikizdir. Çok yakın birbirlerine. Evet, çünkü nefrette de büyük bir duygu var. Büyük bir ateş var. Sevginin tersi bencilliktir. Bir kişi sadece kendini düşündü mü? Sadece kendi faydasını hesap etti mi? O kişi sevgiden en uzak olan kişidir. Ve maalesef bugünlerde, bu krize dediğimiz günlerde öyle bir akım var, öyle bir değil mi, bir refleks var. Her şeyi kapatıyoruz, herkesten uzak tutuyorum kendimi, sadece kendi faydama bakıyorum. Öyle değil mi? Dolaşmak yok, vakit geçirmek yok, birbirimize yardım etmek bitti artık. Ama niçin? Çünkü sevgi bir risktir. Ve gerçekten biz sevgi öğrenmek istersek bu riske girelim. Bu riske girelim. Ancak o vakit sevgiyi öğreneceğiz. Rab sizinle olsun.